Cuma sohbeti. Cuma sohbeti. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. İman, aklı yerli yerinde kullanabilme erkidir dersek yanlış bir tanım yapmış olmayız. İnsanlar günlük işlerini sistemli ve düzenli olarak yapmayı genel olarak akıldan sayarlar. Oysa İslam anlayışına göre bu doğru değildir. İnsanlar günlük işlerini, yaşamlarını modelleyen zekalardır. Genellikle zeka ile akıl çoğu defa karıştırılıyor. İnsanlarda zeka farklılığı vardır ama bu öyle değildir. Bu nedenle hemen herkes kendisinin akıllı olduğunu, kendi aklına güvendiğine şahit olmaktayız. İslam anlayışına göre insanlar eğer düşünme yeteneğini kullanarak Allah'ın güç ve kudretini idrak edip ona iman etmeyi tercih etmiş ve hayatlarını peygamberlerin uyarılarını dikkate alarak düzene koymayı başarabilmişse o insan aklını kullanmış olur. Aksi durumda insanlar akıllarını kullanamadıkları nedeniyle ahirette sorgulanacaklar. Akıl dünyada ubudiyet makamına erişerek Allah katında yücelme yani Allah'a iyi bir kul olmanın adıdır. Akıl dünyada iyi bir kul ve ahirette ise cenneti kazanmaya yönelik bir hayat tarzı oluşturmaya akıl denir. Bu nedenle Kur'an'da iman etmeyenler için onlar akledemediler diye geçen ayetler vardır. Yani bu ayetlerden anlaşılan o ki akıl ile iman eşdeğerdedir. Aklın yansıması yani ürünü iman ve takvadır. Eğer insanlar iman ve takvanın güç ve hazzına ulaşma kemaline ulaşabildikleri kadar akletmiş olurlar. Yaratılışı ve yaratılış gayesini düşünmek. Yaratıcı niçin yaratmıştır sorusunu kendisine sormak. Sorduğu sorular mukabilinde yaratıcı ve kudret sahibinin gücünü idrak ederek onun gönderdiği peygamberlere ve kitaplarına inanmak. Peygamberlerinin bildirdiği emir ve yasakların neler olduğunu ve hayatını peygamberlerin bildirdiği şekilde düzene koymak aklı kullanmanın bir gücüdür ki biz buna iman diyoruz. Eğer insanlar yaratıcının azim, güç, kudretini teşhis edemez ve bu yüce kudretten başka yönlere sapması imanın olmayışındandır. Yani akıllarını kullanamamışlardır. İslam anlayışına göre aklın ürünü ve yansıması iman ve takva olmadıkça o insan akletmiş sayılmaz. İman için atılan ilk adım Allah'a inanmak. İkinci adım peygamberlerine ve gönderilen kutsal kitaplara inanmak. Üçüncü adım ise yüce yaratıcının bildirdiği emir ve yasaklar doğrultusunda hayatını düzene koymak olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara faydalı şeyler taşıyarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği ve üzerinde dolaşan her türlü canlıyı yaydığı yağmurda, gökle yer arasında emre hazır bekleyen rüzgarları ve bulutları farklı yönlerde evirip çevirmesinde aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır buyurmuştur. İnsanlarda duygular vardır. Bu duyguları yerli yerinde kullanamamak akılsızlığın alametidir. İman ne yazık ki bazı kimselere nasip olmuyor. İman elde etmenin yolu yani reçetesi peygamberlerin yazdıkları ile mümkündür. Hazreti Nuh'un hanımı Hazreti Nuh Aleyhisselam'a iman etmeyenlerdendir. Ama Firavun hanımı iman etmiş ve son nefesinden önce şöyle bir dua etmiş. Allah'ım kendi yanında bana cennette bir ev ver. Hazreti İbrahim ikinci Ulul Azm peygamberlerindendir. Kendi şeriatı vardır. Onun risalet nübüvveti bütün dünya içindir. Yani yalnız kendi kavmi için değil bütün dünya için nazil olmuş bir peygamberdi. Hazreti İbrahim Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan 1000 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 30. babasıdır. Başka bir tabirle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın 30. torunu İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adı Kur'an'da 69 yerde zikredilmiştir. Kur'an'da 25 surede Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssaslarından bahsedilmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Fırat ve Dicle nehirleri arasında hüküm süren Babil krallığı döneminde dünyaya geldi. Babil kralı Nemrut dönemin hükümdarı idi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın amcası Azer, yıldız ve nücum bilimleriyle ilgili büyük bir bilgindi. Azer bir gün Nemrut'a gelerek,
"Kralım, yaptığım gözlemlere göre bu yıl içinde doğacak bir çocuk senin krallığını yıkacaktır."
haberini bildirir. Aynı günlerde Nemrut rüyasında parlak bir yıldız gökyüzünde belirdiğini, bir süre sonra ayı ve güneşi kapsayarak onları etkisi altına aldığını görür. Nemrut rüya tabircilerini toparlayarak rüyasını yorumlamasını ister. Rüya tabircilerinden birisi, "Yakın gelecekte, yani yıl içinde doğan bir çocuk senin saltanat krallığını yıkacağı" yorumunu yapar. Bu durum üzerine Nemrut o yıldan itibaren kadın ve kocalarını birbirinden ayırır. Erkekler şehirden çıkarılarak sürgüne gönderilir. Erkekler dağda, bayırda, kırlarda yaşamaya mahkum edilir. Kadınlar şehirde evlerinde eşlerinden ayrı olarak gözetim altına alınır. Nemrut ikinci bir emri doktorlara verir. Hamile olan, doğuran kadınların gözetilmesini, erkek olan çocukların öldürülme emrini verir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın annesi hamileliğini gizler ve bir mağarada doğum yapar. Hazreti Musa Aleyhisselam ile de şunları söyleyebiliriz. Hazreti Musa Aleyhisselam 3. Ulul Azm peygamberlerdendir. Tevrat isminde kitabı var. Onun da peygamberliği bütün dünya içindi. Yani tüm dünya için peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'den 500 yıl sonra dünyaya gelmiştir. 240 yıl yaşamıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 5. babasıdır. Hazreti Musa'nın ismi Kur'an-ı Kerim'de 143 defa zikredilmiştir. 34 surede Yüce Allah Hazreti Musa ile arasında geçen konuşma ve sohbetleri anlatmıştır. Firavun döneminde halk Kiptiler ve Siptiler olarak ikiye bölünmüştü. Firavunlar ve yönetim kademesi Kiptiler arasından seçilmekteydi. Firavun, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın doğacağı yıl rüyasında Şam tarafından gelen bir ateş Kıptilerin evlerine düşerek evlerini yakarak küle çevirdiğini görmüştü. Firavun gördüğü bu rüya üzerine büyük bir irkilme ile uyanır. Rüya tabircilerini toparlayarak rüyasını yorumlamasını ister. Rüya tabircileri o yıl içinde doğacak bir çocuğun saltanatı yıkacağını söylerler. Firavun verdiği emirle o yıl erkekler kır ve bayırlara sürgüne gönderilerek eşlerinden ayrı tutulur. Tüm kadınlar gözetim altına alınır. Hamile kadınların doğan çocukları erkekse oracıkta öldürülme emri vermişti. Tarihi kaynaklara göre o yıl içinde doğan 70 bin erkek çocuk öldürülmüştür. Ama buna rağmen Firavun Allah ile mücadele edemedi. Musa Aleyhisselam tüm engellemelere rağmen doğdu. Hazreti Musa'nın annesi korkusundan bebeğini bir sepete bırakarak Nil nehrine bırakır. Bu bebek suda sürüklenerek sarayın önüne gider. Bu dönemlerde Firavun'un Enise isminde bir kızı var ama bu kız hastadır. Hekimlerin tedavi edemediği bir hastalığa yakalanmıştır. Yani çare bulamıyorlar. Firavun eşi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendi gözetimleri altında büyüteceklerini, bu nedenle ondan taraf bir tehlikenin söz konusu olamayacağı hususiyetinde Firavun'u ikna ederek güvence verir. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyür. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam bu Firavun'u ve krallığını yıkar. Aklın ürünü iman ve takva olmalıdır. İnsanlar iman ve takva gücüne ulaşamadıklarında Allah bir müddet onlara süre verir ve daha sonra çeşitli şekillerde o gücü yıkar. Oysa gerek Firavun olsun gerekse Nemrut olsun bunlar peygamberlere itaat ederek iman etmiş olsalardı o eski güçlerini koruyacaklardı. Belki eskisinden daha güçlü olacaklardı. Selamun aleyküm.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bugün günlerden cuma. Allah'ın takdir ve selamı üzerinize olsun. Koçkıran köyünden Müseddin Özer'in göndermiş olduğu mesajda şöyle diyor. Ey Allah'ım, sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen senden isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi ve manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Amin. Hayırlı cumalar diye bir mesaj göndermiş. İstanbul'dan Musaidin hocamız şöyle bir mesaj göndermiş. Muhabbetin 3 önemli kaynağı var. 3 şey muhabbet doğurur. Din, alçak gönüllü olmak ve bağışta bulunmak. Kaynak olarak da Tuhaful-u Kul sayfa 316 olarak göstermiş. Oğuzhan hocam göndermiş olduğu paylaşımda Japon balıkçılarla ilgili bir yazıyı paylaşmış. Japonlar taze balık düşkünüydüler. Fakat Japonya sahillerinde bol balık bulmak çok zordu. Balıkçılar Japon nüfusu doyurabilmek için daha büyük tekneler yapıp daha uzaklara açıldılar. Balık için uzaklara gidildikçe geri dönmesi de daha çok vakit alır olmuş. Dönüş bir ya da iki günden daha uzarsa tutulan balıkların da tazeliği kaybolmaktaydı. Japonlar tazeliği kaybolmuş balığın lezzetini sevmediler. Bu problemi çözebilmek için balıkçılar teknelerine soğuk hava depoları yaptırdılar. Böylece istedikleri kadar uzağa gidip tuttuklarını da soğuk hava deposunda dondurulmuş olarak saklayabileceklerdi. Ancak ne var ki Japon halkı taze ile donmuş balık lezzet farkını hissedebiliyor ve donmuş olanlara fazla para ödemek istemiyorlardı. Bu nedenle de balığa olan talep ve istekleri gitgide azalmaktaydı. Balıkçılar bu defa teknelerine balık akvaryumları yaptırdılar. Balıklar içeride biraz fazla sıkışacaklar, hatta birbirlerine çarpa çarpa biraz da aptallaşacaklardı. Ama yine de canlı kalabileceklerdi. Japon halkı canlı olmasına rağmen bu balıkların da lezzet farkını anlayabiliyorlardı. Hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen balığın lezzeti ve tadı canlı ve hareketli balıklara göre Japon ağız damağının tadını vermiyordu. Siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz? 1950'lerde Ron Hubbard'ın gözlemi üzerine insanoğlu ancak hırs iddiası içinde bulunursa anormal çabalar sarf eder ve bir o kadar da üretkenliği artar. Böyle olunca ne kadar akıllı uzman inatçıysanız zor bir problemle uğraşmaktan o kadar zevk alırsınız. Japon balıkçılar bu sorunu çözmek için tuttukları balıkları yine teknelerindeki akvaryumlarına attılar. Ancak içine bir de köpek balığı bıraktılar. Bir miktar balık köpek balığı tarafından yutulmuş olsa da hayatta kalan balıklar son derece hareketli ve taze kalabilmişlerdi. Bu yazıdan sonuç olarak ne çıkarabiliriz? Sonuç, beyninize bir köpek balığı atın ve nelerle uğraşabileceğinizi o zaman görün demiş Oğuzhan hocamız göndererek paylaştığı yazısında.
günden bugüne Ayasofya. Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi yapım. Tarih 34.
Bugün tarihten günümüze Ayasofya'nın tarihi gelişim içinde Ayasofya hakkında bilgi vereceğiz. 15. yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapı, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının başyapıtları arasında yer alan Ayasofya, büyük kubbesiyle Bizans mimarisinin bir simgesi olmuştur. Ayasofya, diğer katedrallere kıyasla dünyanın en eski katedralidir. Günümüzde yüz ölçümü bakımından 4. sırada yer almaktadır. Dini mabet olarak 1500 yıl önce inşa edilen Ayasofya, tarihi boyunca iktidar ve güç kavgalarında anılan yapılardan biri olmuştur. Bizans İmparatorluğundan Cumhuriyet dönemine kadar İstanbul'a tanıklık eden mimari yapı, kilise, cami, müze üçgeninde tüm dünyanın dikkatini çeken tartışmaların odağında yer almış durumdadır. Ayasofya, tarihte Roma İmparatorluğu'nun kavimler göç sonrası zayıflayarak Doğu ve Batı'ya bölünmesinin ardından Doğu Roma veya Yeni Roma adıyla bilinen Bizans İmparatoru Konstantinus tarafından ilk defa 360 yılında küçük bir kilise olarak inşa edilmiştir.
İstanbul şehri daha önce Konstantinopolis, onun da öncesinde ise Bizans olarak biliniyor. Tarih sırasıyla gidecek olursak, başlangıçta bir Grek şehri. Daha sonra Roma İmparatorluğu'na dahil oluyor ve Yeni Roma olarak adlandırılıyor. Roma İmparatoru Konstantin, buraya Konstantinopolis, yani Konstantin'in şehri ismiyle bir şehir kurulmasına karar veriyor. Bu, Konstantin'in Hristiyanlığı tanımasıyla aynı döneme denk geliyor. Bu yüzyılın sonunda Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olacak. Dünyada mimari algılarımızı önemli şekilde değiştiren bina sayısı iki elin parmaklarından az sayıdadır. Ve mimari açıdan son derece önemli çok az sayıdaki bu binalardan biri de İstanbul'daki Ayasofya.
Ayasofya, mimari bakımdan merkezi planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup, kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özelliğiyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Ayasofya adındaki Aya sözcüğü kutsal azize, Sofya sözcüğü ise eski Yunanca'da bilgelik anlamındaki şopos sözcüğünden gelir. Dolayısıyla Ayasofya adı kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına gelmekte olup, Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın üç niteliğinden biri sayılır.
6. yüzyılda inşa edildiğinde kilise kelimenin tam anlamıyla eşsiz. Sadece büyüklüğü veya kudretli görünümüyle değil, tasarımıyla da eşsiz. Justinianus kilise için kuramsal bilgiye sahip iki alim işe alıyor. Bunlar Miletli Isidor ve Tralles yani aydınlı Anthemius. Bu kişiler geometri, matematik, fizik gibi alanlarda derin bilgiye sahip. Alanı, hacimleri nasıl şekillendireceklerini planlıyorlar. Burada daha önce bulunan iki kilisenin çatıları ahşaptanmış. Bunlar alışılagelmiş bazilika yapılarıymış. Yani antik Romalıların ve Roma imparatorları Konstantin ve Justinianus'un çok aşina olduğu tarzda binalarmış. Ancak Justinianus mimarlarından farklı bir şey inşa etmelerini, klasik bazilika planının dışında merkezi bir alanı da oluşturmalarını istemiş. Merkezi alan dairesel formda. Kısacası kilisenin mimarisindeki yenilik geleneksel bazilikal planla merkezi kubbeli planın bir araya getirilmesi.
Ayasofya'nın inşaatında yaklaşık 10 bin işçi çalıştırılmıştır. 1. Justinianus Ayasofya için büyük bir servet harcadığını belirtmiştir. Ayasofya Kilisesi'nin bir özelliği, yapımında kullanılan bazı sütun kapı ve taşlarının binadan daha eski yapı ve tapınaklardan getirilmiş olmasıdır. Türklerin İstanbul'u 1453'te fethinden sonra kilise camiye dönüştürülmüştür. 1 Haziran 1453'te İstanbul'daki cuma namazını burada kılan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın Osmanlı yönetimi altındaki cami olarak hizmet vereceğini duyurdu. Mihrap ve minber yapıldı, çan ve haç kaldırıldı, mozaiklerin üstü kapatıldı. 1481'de ilk minaresi inşa edildi. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen Sultan II. Beyazıt zamanında bir minare daha dikildi. Müzik 1509'daki Büyük İstanbul depreminde ilk yapılan minare yıkıldı. Yerine tuğladan bir minare yapıldı. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gösterdiği hoşgörüyle insan figürleri içeren mozaikler tahrip edilmeyerek üzerleri ince bir sıvayla kapatılarak camiye dönüştürülmüştür. Günümüzde görülen Ayasofya binası aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan 3. Ayasofya olarak da bilinir. İlk iki kilise Bizans döneminde isyanlar sırasında yakılarak yıkılmıştır. Dönemin en geniş kubbesi olan Ayasofya'nın merkezi kubbesi Bizans döneminde meydana gelen depremlerde 2 defa çökmüştür. En son olarak 2. Selim döneminde Mimar Sinan'ın binaya istinat duvarlarını eklenmesinden itibaren hiç çökmemiştir. 1739'da camiye medrese, kütüphane ve aşevi de eklenerek külliye niteliği kazandırılmıştır. Ayasofya'nın özelliklerine gelince 15. yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapı sanat tarihi ve mimarlık dünyasının başyapıtları arasında yer alan Ayasofya büyük kubbesiyle Bizans mimarisinin bir simgesi olmuştur. Ayasofya diğer katedrallere kıyasla dünyanın en eski katedralıdır. Günümüzde yüz ölçüm bakımından 4. sırada yer almaktadır. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Macaristan'daki bir kiliseden Ayasofya'ya 2 dev kandil getirilmiş ki günümüzde bu kandiller mihrabın 2 yanında yer alırlar.
Bugün 21. yüzyılın başında bu bina yaklaşık 1500 yıllık. Bu kadar uzun sürede önemli değişimler yaşamış olması son derece olağan. Yaşanan değişimleri kilisenin hemen her yerinde görebiliyoruz. Zemin mermerleri bile geçen zamanın izlerini gösteriyor. Duvarlardaki mermer kaplamaların bir kısmı kaybolmuş. Kaybolan yerler boyayla kapatılmış. Değişik zamanlara tarihlenen mozaikler var. Ve kilisenin camiye çevrildiği dönemde yapılmış kubbedeki muhteşem hat çalışması var. Bizans İmparatorluğu, Müslüman Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçiriliyor. Bu şehir, Konstantinopolis, imparatorluğun en kıymetli hazinesi. Ve bu hazinenin içinde de en kıymetli mücevher Ayasofya Kilisesi. Dolayısıyla Osmanlılar şehri ele geçirdiklerinde ilk yaptıkları şeylerden biri de bu kiliseyi camiye çevirmek oluyor. Kilise 1935'te Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmesine kadar cami olarak kullanılıyor. Binanın kilise olarak kullanıldığı dönemdeki mobilyaların ve Hristiyanlığa ait dini objelerin hiçbiri günümüze ulaşmamış. Ne kadar ironiktir ki bunların yok olmasının sebebi Osmanlıların şehri ele geçirmesi değil, Batı Avrupa'daki Hristiyanların düzenlediği Haçlı seferleri. Hristiyanlığın kutsal topraklarını yani Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak üzere 1204 yılında düzenlenen 4. Haçlı Seferi sırasında Venedikli tacirlere oldukça borçlu durumda olan Haçlılar kutsal topraklara savaşmaya gitmek yerine Konstantinopolis'i işgal ediyor ve yağmalıyorlar. 1261 yılında Doğu Roma kenti tekrar ele geçirdiğinde Ayasofya'nın oldukça harap durumda olduğu biliniyor. Bir zamanlar bu kilisede olan pek çok değerli obje günümüzde Venedik'teki ve dünyanın diğer şehirlerindeki müze ve kiliselere dağılmış durumda. İster istemez kilisenin yağmalanma öncesi görünümünü hayal etmeye çalışıyorum.
altınlar, mücevherler, mobilyalar, dini objeler, ikonalar. Çok görkemli gözüküyor olmalıydı. Zira burası imparatorluğun kalbiydi. Yine de 1500 yıldan sonra Ayasofya hala çok görkemli gözüküyor.
Ayasofya'nın Osmanlı dönemindeki en ünlü restorasyonlarından biri Sultan Abdülmecid'in emriyle İsviçre ve İtalyan asıllı olan Gaspara ve kardeşi Giuseppe Fossat'ın nezaretinde 1847 yılında başlayan restora çalışmaları 1849 yılında tamamlanmıştır. Ayasofya restore edilerek 13 Temmuz 1849'da gerçekleştirilen bir törenle yeniden halka açılmıştır.
...404 yılında Arkidüs döneminde çıkan isyanlarda meydana gelen yangında çatısı tamamen kül olmuştur. Ayasofya 2. Teodos'un emriyle görkemli bir giriş kapısıyla yeniden yapılmasına rağmen 100 yıl sonra tarihin tekerrürüyle aynı kaderi paylaşmıştır. Konstantinopolis'in gördüğü en şiddetli isyan olan Nika ayaklanmasında bina yeniden alevlere teslim olarak küle dönmüştür. Çıkan isyanda tahribat o kadar büyüktü ki yapıyı onarmak imkansızdı. İmparator 1. Justinian yanan kilisenin yerini bugün hala ayakta kalmayı başarmış Ayasofya'nın tasarımı için 532 yılında yeniden inşasını başlattı. İnşaat 537 yılında tamamlanarak Rum Ortodoks Kilisesi Hristiyanların dini mabedi olarak ibadete açılmıştır. Böylece üçüncü kez inşa edilen Ayasofya 15 asırdır hala ayakta kalmayı başarmıştır. History dergisinde yer alan bilgilere göre İmparator Justinian ilk ayinin yapıldığı 27 Aralık 537 yılındaki açılış merasiminde Yüce Tanrım bana böyle bir ibadetine yapma imkanı verdiğin için sana şükürler olsun dediği rivayetleri bulunmaktadır. Diğer bir rivayete göre Justinian hükümdarlığı altındaki tüm bölgelerden kilisede kullanılmak üzere mimari eserlerin gönderilmesini emretmiştir. Böylece Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafi yelpazesi içinde Ayasofya aynı zamanda tarihi eserlerin ve kutsal emanetlerin toplandığı kültür merkezi olmuştur. Rum Ortodoks Kilisesi'nin bir numaralı ibadethanesi olarak kabul gören Ayasofya, hükümdarların taht törenlerine de ev sahipliği yapmıştır.
...1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle ve Balkanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği izin sonrası başlayan müzeye dönüştürme çalışmaları 15 yıl sürdü ve 1947'de tamamlandı. 1996'da Dünya Anıtları izleme listesine alınan Ayasofya'nın kubbesi ve minaresi, Dünya Anıtlar Fonu'nun da desteğiyle 1997-2002 arasında restore edildi. Müze aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Günümüzde Ayasofya hem cami oluyor hem de müze. Günün belli saatlerinde ibadete açık tutulmaktayken bazı saatlerde de turizm ziyaretçilerine açık olacak. Danıştay'ın kararıyla müze olmaktan çıkartıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii ziyaretçi girişlerine kapatıldı. İbadete açılacak camide çalışmalar vakit kaybedilmeden başlatıldı. Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürleri, mozaik ve freksler zarar verilmeden nasıl ibadet edileceği konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Evet, bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki konuda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bahçelidir Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Yapım Tarih 34. Yönetmen Vedat Akbulak.